İnsan, Allah'ın düşünme yeteneğiyle yarattığı üstün bir varlıktır. Ne var ki insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazlar. Bu programın amacı gereği gibi düşünmeye davet etmek ve gereği gibi düşünmenin yollarını göstermektir. Düşünen insanlar için. Bal arıları. Hayvanların yaptıkları birçok iş ve gösterdikleri davranış biçimleri büyük ölçüde akıl, bilgi, tecrübe ve uzmanlık gerektirir. Basit bir gözlem bile bütün bu üstün özelliklerin hayvanın kendinden kaynaklanmadığını anlamak için yeterlidir. Binlerce kilometre göç eden kuşların hatasız yön bulma yetenekleri, örümceklerin mimarlık harikası ağlar inşa etmeleri, karınca kolonilerindeki mükemmel işbirliği ve görev dağılımı, binlerce arının birlikte oluşturduğu geometri harikası petekler ve bunlara benzer sayısız örnek. Allah, bu örneklerle kendi varlığının sayısız delillerini insanların gözleri önüne sermektedir. Sonsuz aklını ve sanatını canlı cansız tüm yarattıkları üzerinde gösterir. Kuşlardan sürüngenlere, balinalardan böceklere kadar büyük küçük birçok canlı insanları hayrete düşüren davranışlar sergiler. Söz konusu davranışların birçoğu karşısında kendini akıllı, bilgili, şuurlu gören insanoğlu bile aciz kalır, hatta bunların benzerini taklit etmeye dahi güç yetiremez. Şimdi anlatacağımız bal arıları da birçok yönden insanları hayrete düşürecek davranışlar sergileyen canlılardan yalnızca bir örnektir. Arılar düşünme yetenekleri olmayan küçük böceklerdir. Ancak akıl almaz işler becerirler. Bu işlerin hepsi ayrı bir hesap ve plan içerir. Bir tek arıda bile böyle bir aklın görülmesi çok büyük bir mucizedir. Ancak daha inanılmaz olan, binlerce arının ortak bir amaç uğruna hep birlikte organize ve planlı bir şekilde hareket etmeleri ve üzerlerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleridir. Birlikte iş yapmak için bir araya gelmiş insan topluluklarında en önemli zorluk, çalışma planının ve görev organizasyonunun yapılmasıdır. Eğer söz konusu olan bir fabrikaysa, bu fabrikadaki işçilerin başlarında ustabaşılar, ustabaşların da başında mühendisler, mühendislerin başında idari kadro, idari kadronun üzerinde genel müdür bulunur. Fabrikanın verimli çalışabilmesi için büyük emek ve para harcanır. Kısa ve uzun dönem planları yapılır, istatistikler çıkarılır. Üretim sırasında daha önceden hazırlanmış üretim planları kullanılır ve her aşamada kalite kontrolü yapılır. Mühendislerin, idari kadro ve üst düzey yöneticilerin her biri görevlerine gelmeden önce yıllarca süren akademik ve pratik eğitimlerden geçmişlerdir. Tüm bu aşamalardan geçip organizasyonların kurulması sonucunda ancak birkaç yüz insanın uyum içinde çalışması sağlanır. Birkaç yüz akıl ve irade sahibi insanı bir arada çalıştırmak için böylesine detaylı ve masraflı bir organizasyon gerekirken on binlerce arı hiçbir insan topluluğunun başaramayacağı mükemmel bir organizasyona sahiptir. Arılar insanlar gibi eğitimden geçmezler. Her biri görevini doğar doğmaz yerine getirmeye başlar. Fabrikadaki her eleman ay sonunda alacağı maaş için çalışırken arıların yaptıkları işten kendilerine ait hiçbir çıkarları yoktur. Fabrikada işçisinden idari personele kadar her çalışanın bir çalışma saati veya tatil hakkı varken arılar ömür boyu hiç durmadan başkaları için çalışırlar. Sayıları on binleri bulan bu küçük hayvanların her birini aynı makinenin dişleri gibi uyum içinde hiç durmaksızın çalıştıran şüphesiz ki Allah'tır. Allah bir ayetinde insanlara hayvanlar vasıtasıyla sunduğu nimetleri şöyle hatırlatır. Biz onlara kendileri için boyun eğdirdik. İşte bir kısmı binekleridir, bir kısmını yiyorlar. Onlar da kendileri için nice yararlar ve içecekler vardır. Yine de şükretmeyecekler mi? Yasin Suresi 72-73. Bir arı kovanında ortalama olarak 60-70 bin arı yaşar. Arılar bu kalabalığa rağmen oldukça planlı ve düzenli hareket ederler ve hiç karışıklık çıkmadan bütün işleri yürütürler. Kovanda işçi arılar, erkek arılar ve bir kraliçe bulunur. İşçi arılar kovandaki bütün işleri üstlenmişlerdir ve büyüdükleri hücreden çıktıkları andan itibaren gelişimleriyle orantılı olarak görevleri de değişir. İlk 3 günleri kovan temizleyicisi olarak geçer. Kovan temizliği, arıların ve henüz dünyaya gözlerini açmamış olan larvaların sağlığı açısından çok önemlidir. Arılar kovanda gereksiz gördükleri her şeyi dışarı taşırlar, taşıyamayacakları kadar büyük olan ve kovana dışarıdan giren başka böcekleri de öldürürler ve bu ölü böceği bir maddeyle kaplayarak bir nevi mumyalama işlemi yaparlar. Ama burada çok ilginç bir ayrıntı vardır. Arılar bu işlemde propolis denen harika bir madde kullanırlar. Propolis'in özelliği, içinde bakteri barınamaması ve mumyalama işi için ideal bir madde olmasıdır. Peki arılar bu maddenin mumyalama için ideal bir madde olduğunu nereden bilir ve bu maddeyi kendi vücutlarında nasıl üretirler? Propolis ancak kimya bilgisiyle laboratuvarlarda ve yüksek bir teknoloji kullanılarak üretilebilecek bir maddedir. Arınınsa ne bu bilgiye ne de laboratuvar koşullarına sahip olmadığı açıktır. Ayrıca kraliçenin yumurta bırakması için hücrelerin hazır olup olmadığını kontrol etmek, varsa larvalar çıktıktan sonra hücrelerden artıkları toplamak, yiyecek hücrelerinin temizliğini yapmak da hep işçi arıların görevidir. Dahası bu arılar bir de kovan girişinde kanat çırparak kovan içindeki havanın nemini ve ısısını ayarlarlar. Saydığımız bütün bu uzmanlık gerektiren işlemleri yapanlarsa temizlikle görevlendirilmiş 3 günlük işçi arılardır. Arılar 3. günden sonraki bir hafta boyunca ise dadılık yaparlar. Gelişmeleri devam eden işçi arılar vücutlarındaki bazı salgı bezlerinin harekete geçmesi üzerine aniden larvaların bakımı işine yönelirler. Larvaların bütün bakımıyla 3 ila 10 günlük arılar ilgilenirler. Larvaların kimini arı sütüyle, kimini de bal, çiçek tozu karışımıyla beslerler. Dünyaya gözlerini yeni açmış olan bu canlılar, hem yapmaları gereken işi bilmektedirler, hem de bu işi çok profesyonelce yapacak bir bilgiye sahiptirler. Arının programı işlemeye ve değişmeye devam eder. 10. gününden itibaren işçilerin karnındaki bal mumu bezleri aniden gelişmeye başlar ve bal mumu yapacak hale gelir. Artık arı bal mumuyla petek inşa eden bir inşaat işçisidir. Bu ilginç süreç karşımıza pek çok soru çıkarmaktadır. Dünyaya gözlerini yeni açan bir canlı, üstelik de arı gibi hiçbir aklı, zekası olmayan bir böcek, nasıl olur da yapması gereken işleri harfiyen bilmektedir. Nasıl olur da bu hayvanın vücudu önce temizlik yapmaya ayarlıyken bir anda bazı salgı bezlerinin harekete geçmesiyle larvalara bakmaya uygun hale gelmektedir. 4-5 gün öncesinde kendi bir larva olan arı bunları nasıl akletmektedir? Yine birdenbire nasıl vücudu bal mumu salgılamaya uygun hale gelmekte ve birdenbire bir inşaat işçisine dönüşmektedir? Üstelik bu inşaat, insanların bile yapamayacakları kadar ince hesaplar içermektedir. Evet, petekler, insanların bile yapamayacakları hesaplara dayanan bir mimari harikalarıdır. Bilindiği gibi bal arıları, ihtiyaçlarından kat kat fazla bal üretirler ve bunları peteklerde saklarlar. Peteklerin altıgen olduğunu herkes bilir. Peki arıların neden sekizgen veya beşgen gibi geometrik şekillerde petekler değil de özellikle altıgen petekler inşa ettiğini hiç düşündünüz mü? Bu sorunun cevabını matematikçiler şöyle verir. Bir alanın maksimum kullanımı için en uygun geometrik şekil altıgendir. Petekler altıgen yerine başka bir biçimde inşa edilseydi, kullanılmayan bölgeler ortaya çıkacak, böylece daha az bal depolanabilecek ve kovandan daha az sayıda arı yararlanabilecekti. Derinlikleri aynı olduğu sürece üçgen ve dörtgen hücrelerde de altıgen hücrelerdeki kadar bal depo edilebilirdi. Ancak bu şekillerden çevresi en kısa olan altıgendir. Aynı hacme sahip olmasına rağmen altıgen hücreler için kullanılan malzeme üçgen veya dörtgen için kullanılandan daha azdır. Bu durumda şu sonuca varılır. Altıgen hücre en çok miktarda bal depolarken inşa için en az bal mumu gerektiren şekildir. Yani arı olabilecek en uygun şekli kullanmaktadır. Peteğin inşaına gelince, işçi arılar peteği inşa etmeye başladıklarında ilk olarak birbirlerine zincir halinde kenetlenirler ve bir top halini alırlar. Bundaki amaç bal mumunun üretimi için gerekli olan 35 derecelik bir sıcaklığa ulaşmaktır. Bal arılarının petek inşaında dikkat ettikleri bir başka özellik de hücrelerin eğimidir. Hücreler her iki yana doğru 13'er derece yükseltilerek yere tam paralel olmaları engellenir. İşte bu eğim nedeniyle bal peteklerin ağız kısmından akıp gitmez. Petek inşaının en ilginç yönü ise şudur. Arılar petek inşaatına genellikle kovanın üst kısmından ve 2-3 ayrı yerden başlarlar ve aşağıya doğru aynı anda 2-3 dizi şeklinde peteği örerler. Bir hücreyi tamamen bitirip sonra diğerine başlamazlar. İlk hücrelerin yan duvarları eklenirken aynı zamanda aşağıya doğru yeni hücrelerin yapımına başlanır. Petek yapımını tekrar düşünelim. Çok sayıda arı farklı yerlerden başlayarak tıpatıp aynı ölçülerde altıgenler yapıp bunları birbirine ekleyerek peteği örmektedir ve en sonunda da tüm arılar ortada buluşmaktadırlar. Aynı anda değişik uçlardan yapılmaya başlanan petek dilimleri o kadar düzgündür ki yüzlerce parçadan oluşmasına rağmen farklı boyutta tek bir parça bile bulunmaz. Birbirinden ayrı hareket eden arılar tam ortada bir yerde kusursuz bir şekilde altıgenleri birleştirirler. Altıgenlerin birleşme yerleri o kadar ustaca yapılmıştır ki görünürde sonradan eklendiklerine dair hiçbir iz yoktur. Bu arada peteğin inşaına sonradan katılan her arı inşaatın hangi aşamada olduğunu hemen anlar ve işe oradan başlayabilir. Elinizde bir dosya kağıdı bulunduğunu düşünün. Bu dosya kağıdının üst tarafından, alt tarafından, sağ ve sol yanlarından altıgenler çizmeye başlamanız ve sayfanın ortasında bu altıgenler birleştiğinde hiçbir birleşim noktası belli olmadan mükemmel bir çizim oluşturmanız istense bunu cetvel, gönye gibi araçlar kullanmadan ve çok uzun hesaplar yapmadan başarabilir misiniz? Hiç kimse böylesine mükemmel bir çizimi gerçekleştiremez. Dünyanın herhangi bir yerinde de bunu başarabilecek bir insan yoktur. Bir de 3-4 kişinin her birinin farklı noktalardan başlayarak böyle bir çizimi aynı kağıt üzerinde tamamladıklarını düşünün. Bu çok daha imkansızdır. Ancak yüzlerce arının birlikte hareket ederek bunu kusursuzca başarmaları akıllara durgunluk verecek bir mucizedir. Arılar bu hassas işlemleri milyonlarca yıldır kusursuz bir şekilde yerine getirmektedir. Arıların petek inşaına 10 günlükken başladıklarını söylemiştik. Bu işe 10 gün boyunca da devam ederler. Ancak doğumunun 20. gününde arı yine görev değiştirir. Bu kez kovan girişinde gardiyanlık yapar. Artık kovanın bütün güvenliğinden sorumludur. Yaşamlarının bu süresinde arıların vücudunda bir kez daha değişim olur ve iğne bezleri zehir üretmeye başlar. Zehirli gardiyanlar kovan kapısında nöbet tutarak davetsiz misafirlerin içeri girmesini engeller. Gelen her arı kapıdaki nöbetçinin kontrolünden geçerek içeri girebilir, kapıdaki arının yerinden ayrılması durumunda hemen başka bir işçi arı gelir, yani aralarında bir nöbet değişimi olur. Bütün arılar dış görünüş olarak birbirlerine çok benzemelerine rağmen kovana giren herhangi bir yabancı arı hemen tanınır ve anında kovandan dışarı atılır ya da öldürülür. Peki, arılar birbirlerini nasıl tanırlar? Her kovanda yer alan kraliçenin salgıladığı kimyasal bir madde vardır ve bu madde kovandaki bütün arılar tarafından bilinir. Ayrıca kovandaki bütün arılar da bu maddeyi kraliçeden alırlar, yani kraliçeyle aynı kokuya sahip olurlar. İşte bu madde sayesinde aynı kolonideki bütün bireyler birbirlerini kolaylıkla tanırlar. Arılar gardiyanlık döneminden sonra toplam 6 haftalık hayatlarının kalan bölümünde çiçekleri araştıran birer bal özü toplayıcısı olurlar. Arıların yaşamlarının bu evresi de mucizelerle doludur. Arılar çoğu zaman yiyecek bulmak için uzaklara giderek geniş alanları taramak zorunda kalırlar. Çiçekleri bulan arı bunların yerini haber vermek üzere hemen kovanına döner. Ama bir sorun vardır. Arı, uzakta olan besinin yerini kovandaki arkadaşlarına nasıl haber verecektir? Arılar bunun için son derece ilginç bir yöntem kullanırlar. Dans. Tespit ettiği besin kaynağından kovana dönen arı bir çeşit dans yapmaya başlar. Arının yaptığı bu tekrarlı dans, diğerlerine hedefe ulaşmak için gereken doğrultu, yön, uzaklık gibi bütün bilgileri eksiksiz olarak verir. Bu dans, arının devamlı olarak çizdiği bir sekiz şeklinden ibarettir. Arı, sekizin ortasını, kuyruk kısmını titreterek zigzaklar halinde çizer. Zigzaklı yolun güneş kovan arasındaki doğrultuyla yaptığı açıysa, diğer arılara çiçek kaynağının tam yönünü verir. Hem arı böyle ilginç bir yöntemle bilgi vermeyi, hem de diğer arılar bu dansı yorumlamayı bilmektedirler. Ancak kaynağın yönünü bilmek tek başına bir işe yaramaz. İşçi arılar, bal özü toplayabilmek için ne kadar uzağa gitmeleri gerektiğini de bilmelidirler. Kovana dönen arı, diğer arılara yine belirli vücut hareketleriyle çiçek polenlerinin bulunduğu uzaklığı anlatır. Bunu da gövdesinin alt kısmını sallayıp ani hava akımları oluşturarak belirtir. Diğer arılar da antenleriyle bu akımları algılayarak gidecekleri besin kaynağının uzaklığını tespit ederler. Örneğin arı, 250 metre uzaklıktaki bir yeri tarif etmek için yarım dakikalık bir süre içinde vücudunun alt kısmını 5 kez sallar. Böylece belirtilen açı ve uzaklıkla hedefin yeri kesin olarak belirtilmiş olur. Fakat kaynağa gidiş geliş süresi uzun süren uçuşlarda arıyı önemli bir sorun beklemektedir. Besin kaynağını güneşe göre tarif eden arı kovana dönene kadar güneş her 4 dakikada bir derece yer değiştirir. Buna göre arı yolda geçirdiği her 4 dakika için arkadaşlarına verdiği yönde bir derece hata yapacaktır. Ama arı bu hatayı yapmaz. Çünkü güneşin her 4 dakikada bir derece kaydığını hesaba katar. Evet, inanılması zordur ama yapılan araştırmalar arının bu hesabı yaptığını göstermiştir. Arı bunu özel göz yapısı sayesinde yapar. Hayvanın gözü yüzlerce minik altıgen mercekten oluşur. Bu mercekler arının güneşin yerini ve açısını kolaylıkla tespit etmesini sağlar. Ve hayvan güneş ilerledikçe kovanda vereceği yönde düzeltme yaparak hedefin yönünü hatasız olarak belirler. Elbette ki arının böyle bir hesaplamayı kendi zekasıyla yapması mümkün değildir. Arının hayatının her aşamasında üstün bir akla ve güce boyun eğerek hareket ettiği çok açıktır. Arı her an üstün yaratıcı olan Allah'ın ilhamıyla yaşamaktadır. Arı gözünün bir başka harika özelliği, bu gözlerin mor ötesi ışınları algılayacak şekilde yaratılmış olmasıdır. Böylece çiçek yapraklarından yansıyan ışıklar, uçuş yapan arıya polenlerin koordinatlarını tam olarak bildirirler. Bu sayede arı, çiçeği hava alanını aydınlatan pist ışıklarında olduğu gibi kolaylıkla görür. Bu arada bal arıları, bir çiçeğin nektarının daha önce başka arılarca tüketildiğini konar konmaz anlar ve hemen terk eder. Bu sayede hem vakit hem de enerji kaybından kurtulur. Peki arı, çiçek üzerinde inceleme yapmadan nektarın tükendiğini nasıl anlamaktadır? Çünkü çiçekten faydalanan ve nektarı tüketen arılar o çiçeği özel kokulu bir damla bırakarak işaretler. Onlardan sonra gelen herhangi bir arı çiçeğe konar konmaz önceden bırakılan kokuyu alır ve çiçeğin işe yaramaz olduğunu anlayarak hemen bir başka çiçeğe yönelir. Böylece birden fazla arının aynı çiçekle zaman kaybetmeleri engellenmiş olur. Arıların kovan yaşantısına dair ilginç bir ayrıntı daha vardır. Kovanda bulunan arıların sayısı sürekli olarak artmaktadır. İşçilerin de çalışma temposu aynı hızla devam ettiği için bir süre sonra petekler bal ve polenle dolar. Bu yüzden de kraliçe yumurtalarını bırakacak petek bulamaz. Ayrıca sayı çok arttığı için kraliçe maddesi de kovandaki arıların tümüne yetmemektedir. Problemin kaynağı kovandaki arı sayısının fazla olmasıdır. Öyleyse yapılacak tek şey kraliçenin beraberinde belli sayıda arıyı alıp kovanı terk etmesidir. Kovandaki arılar sanki birlikte karar vermişler gibi aniden bunun hazırlıklarına başlarlar. Kovanda pek çok değişiklik yapılır. İlk iş olarak diğer arılara göre çok iri olduğu için ağır hareket eden kraliçenin hız kazanması gerekir. Bu yüzden de işçi arıların arı sütüyle özenli bir şekilde beslediği kraliçe topluluk kovandan ayrılmadan önce normalden daha az beslenmeye başlar. Çünkü koloniden ayrılan arılara yetişebilmesi için kraliçenin yeterince hafif olması gerekmektedir. İşçi arılar da kovandan ayrılmadan birkaç gün önce işlerini bırakırlar ve bal odalarına giderek yolculuklarında onlara gerekecek balla midelerini doldururlar. Peki kovandaki bu ayrılıştan sonra eski kovanın durumu ne olacaktır? Kraliçe arı bulunmayan bir koloninin yaşaması mümkün değildir. Arılar bunun için de gerekli önlemi almayı ihmal etmezler. Eski kraliçe kovanı terk etmeden önce hemen yeni yumurtalarından 3-4 tanesini seçerek kraliçe olarak yetiştirmeye başlar. Ayrılmak için gerekli olan hazırlıklar tamamlandığında arılar hep birden kovanın girişinde toplanarak dışarı çıkarlar ve yeni bir kovan kurmak üzere ayrılırlar. Burada da yanıtlanması gereken pek çok soru vardır. Arılar acilen kovandaki sayının azaltılması gerektiğini nasıl anlarlar? Yaklaşık 75 bin arının yaşadığı bir kovanda hiçbir karışıklık çıkmadan bu tasfiye işlemi nasıl gerçekleşir? Gitmeye karar verildikten sonra arılar arasında neye göre seçim yapılır? Hangi arıların gidip hangilerinin kalacağı nasıl belirlenir? Kuşkusuz bu sorular çoğaltılabilir ancak verilebilecek tek cevap vardır. Allah gökten yere her işi evirip düzene koyar. Secde Suresi Ayet 5. Şimdi bütün bu bilgileri tekrar düşünelim. Arılar bu olağanüstü özellikleri nasıl kazanmışlardır? İnsanların yapamayacağı hesapları yapabilen, sayısız özellikle donatılmış bu canlılar nasıl var olmuşlardır? Bu hayvanlar nasıl olur da dünyaya gelir gelmez, hiçbir eğitim almadan inanılmaz işler başarırlar. Dahası görevlerini toplumsal bir düzen içinde nasıl olur da kusursuzca yerine getirirler. Sahip oldukları organizasyon ancak çok üstün bir akıl tarafından yapılabilecek kadar kusursuzdur. Ama bu şuursuz canlılar nasıl böyle bir organizasyonu gerçekleştirmiş olabilirler? Evrim taraftarlarının bu konuda söyleyebilecekleri tek şey arıların tüm bunları içgüdüleriyle başardıkları olacaktır. Ama bu içgüdü nasıl bir şeydir ki aynı anda binlerce arıyı yönlendirmekte ve onların bir arada kusursuzca yaşamalarını sağlamaktadır. Arıların her birinin ayrı içgüdülerle böyle bir sistem oluşturmaları mümkün değildir. Çünkü yaptıkları işin uyumlu ve birbirleriyle bağlantılı olması gerekir. Aksi halde farklı noktalardan yapmaya başladıkları petekler birbirleriyle kusursuz biçimde birleşmezler. Bir işi yapmaya farklı noktalardan başlayan ama ortak bir sonuç alan arılar mutlaka tek bir merkezden emir alıyor olmalıdırlar. Yani arıları yöneten, onlara yapmaları gereken işi öğreten, bu küçücük canlıları kontrol eden tek bir emir sahibi vardır. İşte bu emrin sahibi sonsuz aklın ve gücün sahibi olan Allah'tır. Kur'an'da Nahl suresinde Allah bal arılarına yaptıkları işleri ilham ettiğini bildirmektedir. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Nahl 68-69. İşte arıların inanılmaz gibi görünen yeteneklerinin sırrı Allah'ın ilhamıyla hareket etmeleridir. Aslında bunun farkında olan evrimciler de arıların çok ötesinde bir gücün var olması gerektiğini kabul ederler. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bu güce içgüdü diye bir ad takıp konuyu geçiştirirler. İçgüdü adını verdikleri gücün gerçek sahibini kabullenmek istemediklerinden bu kaynağda aynen içgüdü gibi uydurma bir ad takıp doğa ya da tabiat ana derler. Ancak bugüne kadar hiçbir evrimci içgüdü diye adlandırdıkları emrin verildiği yeri gösterebilmiş değildir. Ne hayvanın içinde ne de doğada onu güden bir merkeze, bir mekanizmaya rastlanmamıştır. Çünkü içgüdü dedikleri şey az önce söylediğimiz ayette bahsedilen Allah'ın ilhamından başka bir şey değildir. Tabiat ana dedikleri şey ise yaratılmış olan varlıkların toplu adıdır. Kendileri de yaratılmış olan taşlar, ağaçlar, nehirler, dağlar, denizler vesairedir. Bunların tek tek ya da hep birlikte ne kendilerini ne de başka bir şey yaratmaya güçleri yoktur. Evrimciler en büyük açmazları olan yaratılış delillerine hemen bir isim takıp en mucizevi olayları bile örtbas etmeye çalışırlar. Bu şekilde insanları gerçekleri araştırmaktan, düşünmekten uzaklaştırmayı amaç edinmişlerdir. Sonuçta gerçek yaratıcıları olan Allah yerine tabiat ana adını taktıkları hayali bir ilah edinir, Allah'ın emri ve ilhamına da içgüdü adını takarlar. Kur'an'da inkarcıların bu klasik tutumu şöyle bildirilir. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Yusuf Suresi 40. Dinlemiş olduğunuz bu program, İlim Araştırma Vakfı'nın katkılarıyla Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanmıştır.